أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından ben Deniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün bendeniz Murat hocamız, onun bir manisi olduğundan dolayı bu programda inşallah sizlere fakir hitap etmiş olacak. Hocamızla beraber Bakara suresine giriş yapmıştık ve bir Bakara suresinin genel tanıtımıyla alakalı bilgiler sunmaya çalışmıştık. Faziletidir. Bakara suresini ezberlemenin, okumanın faziletleridir. Surenin büyüklüğüdür, ele aldığı konulardır. Hatta şimdi efendim İbn-i Arabi Hazretleri diyor ki efendim bu surede, Bakara suresinde diyor. Yani kesretten kinaye de olabilir bu ama bir gerçeği de dile getiriyor. Ahkamul Kur'an sahibi İbn-i Arabi Hazretleri diyor ki hocalarımdan birinin diyor Bakara'da 1000 emir, yani 1000 Allah'ın 1000 tane emri, şunu yapın, şunu yapın, şunu yapın, 1000 nehi, yani şunları yapmayın, 1000 hüküm, 1000 haber vardır. İçindeki ahkamın çokluğu sebebiyle bu sureyi anlamak zor bir iştir dediğini işittim diye efendim. Yani büyük bir sure. Bununla ilgili efendim bilgiler takdim etmeye çalıştık. Ve surede Elif, La, Mim diye başlıyor. Ona da biz alfabe harfleri, huruf-u mukatta diyorduk. Ve onların da sure başlarında bulunmasının hikmetleri üzerinde de durmaya çalıştık, konuşmaya çalıştık. Onları alimlerimiz farklı şekillerde anlamışlar ama bunlar içerisinde en önemli bir yaklaşımın bunlardaki efendim şifre olduğu, buradaki Allah Celle Celaluhu ile Yüce Rabbimizle Efendimiz Aleyhisselam arasında bir sır, bir şifre olduğu görüş dile getiriliyordu. Ve yine Kur'an-ı Kerim'in Arapça bir Kur'an olduğu, Arapça harflerle, Arapça kelimelerle, Arapçanın dil kaidelerine dikkat edilerek, Arap dili ve edebiyatı kaideler çerçevesinde gelen bir kitap olduğuna da efendim dikkat çekiyordu bu harfler. Şimdi efendim ikinci ayet, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ. Şimdi burada yine bununla alakalı da hocamızla beraber bazı bilgiler takdim ettik sizlere. Ama belki efendim şunu ifade etmekte fayda var. Bu kitaptan maksat tabii ki müfessirlerimizin çoğunun görüşüne göre kitaptan maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Efendimiz Aleyhisselam'a son olarak Yüce Rabbimizin vahyettiği, lütfettiği, kalbine nakşettiği, gönderdiği Kur'an-ı Azimuşşan'dır. Başında zalike diyerek uzağı işaret etmesi bu kitabın Yüce Rabbimizden, Allah Teala'dan geldiğini bize göstermektedir, ona işaret etmektedir. Kaynağının, kadrinin, şerefinin çok yüce bir kitap olduğunu bize göstermektedir. Ve el kitap da budur. Yani esas Allah'ın diyeyim son olarak indirmiş olduğu el kitap vasfına sahip olan kitap da Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de la raybe fihi, yani burada herhangi bir şüphe söz konusu değildir. Şimdi buradaki el kitapla alakalı olarak bazı rivayetler var. Bu rivayetler bize Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğünü gösteren, yani onu tanıdan rivayetlerdir. O açıdan bize güzel bir bilgi vermektedir. Rivayete göre Allah Teala Tevrat'ı indirdiğinde, ki Tevrat 1000 sureden ibarettir, Musa Aleyhisselam şöyle münacatta bulunmuş Cenab-ı Hakk'a: Ya Rabbi, bu kitabı okuyup ezberlemeye kim güç yetirebilir demiş. Allah Teala ben bu kitaptan daha büyüğünü ileri inzal edeceğim. Kime indireceksin ya Rabbi diye sorunca da peygamberlerin sonuncusuna indireceğim buyurmuş Yüce Rabbimiz. Son peygamberin ümmetinin ömürleri çok kısa olacak. Acaba onlar yani bu kadar büyük bir kitabı nasıl öğrenip okuyacaklar diye sorunca da Yüce Rabbimiz ben onlara bu işi kolaylaştıracağım. Hatta onların çocukları bile onu öğrenip okuyacaklar diye cevap vermiş. Peki bunu nasıl yapacaksın ya Rabbi diye efendim tekrar sorunca Yüce Rabbimiz ben semadan yeryüzüne 100 sahife ve 3 kitap gönderdim. İşte bazı peygamberlere sahifeler, sonra da 3 kitap da Zebur, Tevrat, Zebur ve İncil. 50 suhuf Şit Aleyhisselam'a, 30 suhuf İdris Aleyhisselam'a, 20 suhuf İbrahim Aleyhisselam'a, ey Musa Tevrat'ı sana, Zebur'u Davud Aleyhisselam'a, İncil ise İsa Aleyhisselam'a gönderdim. Bu kitaplarda kainatı zikrettim. Bunların hepsindeki manayı son peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa'ya indireceğim kitapta zikredeceğim. Bunların tamamını 114 surede toplayacağım. Bunların hepsinin manası Fatiha'nın 7 ayeti içinde olacak. O da 7 harf olan Besmele içinde olacak. Ondaki mananın tamamı da Elif Lam Mim'in elifinde olacak. Sonra Bakara suresi Elif Lam Mim ile başlayacak. Allah Teala bunu Tevrat'ta vaat etti ve bu vaadi gereği Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ancak Yahudiler bu kitabın Hazreti Musa'ya söylenen kitap olduğunu inkar ettiler. Bunun için Allah Teala işte zalikil kitap bu kitap diye buyurdu. Tabi buradaki efendim bu rivayetteki esas verilmek istenen mesaja baktığımız zaman kıymetli dinleyenlerimiz gerçekten yani Kur'an-ı Kerim'in diğer ilahi kitapların hem tamamlayıcısı hem de efendim yani oradaki mevcut ve insanlık alemine gerekli olan bilgilerin de Kur'an-ı Kerim tarafından alındığını ve muhafaza edildiğini bize göstermiş oluyor. Ve tabii ki Cenab-ı Hak bu kitabı kolaylaştıracağını sadece buradaki efendim naklettiğim rivayette değil, Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde de buna yer veriyor Yüce Rabbimiz. Mesela Kamer suresinde peygamber kıssaları peşinden 4 kez tekrar edilen Estağfirullah وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلْزِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ Yemin olsun ki biz Kur'an-ı Kerim'i zikir için yani okumak, anlamak, efendim ezberlemek, gereğini yerine getirmek üzere biz Kur'an-ı Kerim'i kolaylaştırdık. Yani isteyen eğer bir insan arzu ederse, iradesini bu yönde kullanırsa ve bunu yapacağım derse Kur'an-ı Kerim'i kolaylıkla efendim okuyabilir, anlayabilir, dediğini de anlayabilir, hatta yapabilir de. Yani bunu da rahatlıkla yapabilir. Çünkü biz bunu kolaylaştırdık bu Cenab-ı Hak. Kolaylaştırdık. Sadece buradaki mi olan kulun tercihi. Kul tercihini Kur'an-ı Kerim'i dinleme, anlama, yaşama yolunda kullandığı takdirde hiçbir zorluk olmayacaktır. Hiçbir başarısızlık söz konusu olmayacaktır. İnsan bunu bir defa zaten efendim Cenab-ı Hak la yükellifullah nefse illa usaha kimseye takatın tefkine bir yük demeyeceğini beyan ediyor. Dini tekliflerde böyledir. Dolayısıyla orada bir zorluk söz konusu olmayacaktır. Ama kişi tercihini, Kur'an'ı dinlememe, ondan yüz çevirme, ona sırtını dönme istikametinde kullanacaksa o kişiye yapılacak bir şey söz konusu değildir. Yine ayet-i kerimelerde Bismillahirrahmanirrahim فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلُّهُمْ تَزَكَّرُونَ Yani bu rahatlıkla efendim tezekkür etsinler, anlasınlar, anlamaya çalışsınlar diye bir Kur'an-ı Kerim'i senin dilinde kolaylaştırdık. Yani o ilahi vahyi Arapça olarak sana indirmek suretiyle anlaşılır bir kalıpta indirmek suretiyle kolaylaştırdık. Sen de rahat anlıyorsun. Hitabeti insanlar rahatlıkla bunu anlayabiliyorlar. Kıymetli dinleyenlerimiz işte bu kitap, el kitap. Artık Efendimiz Aleyhisselam gönderilince ona da Kur'an-ı Kerim indirilince artık el kitap vasfını alabilecek yegane kitap İşte bu kitap. O da Kur'an-ı Kerim. La raybe fihi. Şimdi burada tabii iki türlü anlam vermek mümkün la raybeye. Bazı efendim secavetlerde la rayb diye efendim orada bir durak söz konusu. Efendim bazılarında da efendim fihi, la raybe fihi, fihi de durak konmuş vaziyette. Şimdi iki türlü de anlam verebiliriz. Birisi zelkel kitab la raib. İşte Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a indirmiş olduğumuz kitap bu kitaptır. Ve bunun da Allah'tan geldiğinde efendim şüphe yoktur. O kitabın bu kitap olduğunda şüphe yoktur. La raybe fihi diye beraber şey yaptığımız zaman bu kitabın, yani kitabın bu olduğunu, esas kitabın bu olduğu şüphe yok. Allah'tan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gelen son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Bunun bu son kitap olduğunda efendim şüphe yok anlamı verilebilir. Ama zelkir kitabu la raybe fihi dediğimiz zaman da bu kitap, işte bu kitap la raybe fihi. Orada efendim bu kitabın Allah'tan geldiğinde, bu kitabın verdiği bilgilerin doğruluğunda hiçbir şüphe edilecek bir durum söz konusu değildir. Ben bu kitabı gönderen zat olarak diyor Cenab-ı Hak. Yani biz azimüşşan, yani Allah Teala bu kitabı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gönderen zat olarak, bu kitap benim kitabımdır, bu söz benim sözümdür, bu vahiy bana aittir. Bunun benim tarafından Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gönderildiğinde hiç şüphe yoktur. Ve bu kitabın haber verdiği haberlerin doğruluğunda şüphe yoktur. Verdiği bilgilerin de talimatların da benim talimatım olduğunda ve doğru talimatlar olduğunda da herhangi bir şüphe söz konusu değildir. Buradaki tabi haber veriyor Cenab-ı Hak. Yani işin gerçeğini bize haber vererek bildiriyor. Durum budur diyor. Durumun böyle olduğunu bize bildiriyor, haber veriyor. Ama buradan bir manada anlıyoruz. O da şu: ey muhataplar, benim verdiğim bu habere itimat ediniz, güveniniz, emniyet duyunuz ve siz de efendim bu konuda şüpheye düşmeyiniz. Dolayısıyla ne yapıyor Cenab-ı Hak? Şüpheyi muhataptan değil, kendi kitabından kaldırıyor. Kendi kitabında şüphe olmayabilir ama muhataplar şüphe edebilirler. Kimisi şüphe eder, kimisi inkar eder, kimisi hiç dinlemez. Şüphe edenlerin şüpheleri farklı boyutlarda, derecelerde olabilir. O noktada efendim ayet-i kerime muhataptan şüpheyi kaldırmıyor. Yani Allah kimsenin kalbinden şüpheyi silmiyor. Öyle söyleyelim. Sadece işin gerçeğini haber veriyor ve bu konuda şüphe etmeyiniz emrini veriyor. Bu adam ister şüphe etsin ister etmesin. O kendisi bileceği bir iştir veya da tercih edeceği bir durumdur. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, burada da kullanılan kelime raib kelimesi. Bu kelime hakkında biraz bilgi aktarmak isterim. Raib, nefsin kararsız ve sallantıda olması. Yani bir konuda tam karar veremiyor. Yani işte doğru mu yanlış mı? Gideyim mi gitmeyeyim mi? Yapayım yapmayayım mı? Yani yapacağı bir işte, gideceği bir efendim yerle alakalı bir türlü kalpte bir sekinet, bir istikrar, bir kesin kanaat oluşmuyor. Kararsız vaziyette kalıyor. Gidip geliyor yani. Kararsız ve sallantı. Buna şek adı da verilebilir. Çünkü şek ile nefis itminana eremez ve kararsız bir halde bulunur. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: da'ma, yine burayıp kelimesini söz konusu ederek, da'ma yuribuke ila ma la yuribuke, sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak buyuruyor. Yani şüpheyi ne yapıyor Efendimiz Aleyhisselam? Tarif etmiş olduğu yer, raib kelimesini kullanarak, da'ma yuribuke ile ma la yuribuke. Hakikaten bunu ne yapıyoruz? Zaman zaman yaşayabiliyoruz. Diyelim ki efendim, bazı diyelim ki işlerimizde, bazı kazançlarımızda, bazı aldıklarımızda, verdiklerimizde böyle bir şey gönlümüze tam yatmıyor. Alayım mı, almayayım mı? Vereyim mi, vermeyeyim mi? Acaba şu efendim meşkuk mudur yoksa efendim yani içinde bir karışıklık var mı yok mu gibi şüphelendiğimiz, şek ettiğimiz, rayb ettiğimiz ve tereddütte kaldığımız şeyler oluyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam orada biz aslında bir kalbi huzura erdirmenin yolunu göstermiş oluyor. O da ne? Şimdi diyoruz ki bunu şöyle yaparsam içimde bir kararsızlık var, bir sallantı var, yanlış yaptım galiba tarzında bir endişe olabiliyor. Ama onu terk edip de şunu tercih edersem gönlüm rahatlayacak. Şimdi böyle bir pozisyonda Efendimiz Aleyhisselam bize tereddüt ettiğin, şüphe ettiğin şey efendim, şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak, onu tercih et deyince bize huzura ermenin, mutlu olmanın yolunu göstermiş oluyor. Şek kelimesi tereddüt anlamındadır. Sıdk ise itminandır. Şimdi yine efendim rahiple ilgili olarak rahip içinde korku bulunan, bir endişe bulunan, bir şüphe duymaktır, şektir. Rahip şekten daha özeldir. Her rahip şektir ama her şek rahip değildir. Şek iki zıt arasında tereddüde düşüp birini diğer tercih edememektir. Aslında şek kelimesi de şakka'nın efendim biraz tahrif edilmiş şekildir. Şakka yarmak demektir. Mesela şak şak iki, bir şeyin efendim bölünüp iki şeye bölünmesi anlamına gelir. Ayetlerde bu kelime kullanılır. Tuşakune fihim, yani şüpheye düştünüz, ikiye ayrıldınız veyahut efendim iki farklı efendim bir kanaat ortaya çıkmış oldu. Hangisi daha doğru, orada şüphe ettiğiniz gibi. Böyle olunca da işte Cenab-ı Hak burada bize yani Kur'an-ı Kerim'le ilgili olarak böyle bir tereddüdün, böyle bir şekkin, böyle bir kararsızlığın insanın gönlünde bulunmaması gerektiği, bulunmasına gerek olmadığı ve bu konuda tam bir itminan, iman, ikan ve itminan halinde bulunmasının gerektiğini bize ayet-i kerimede öğretmiş olmaktadır. Tabi demin de arz ettim. Yani burada Cenab-ı Hak şüphe etmeyin buyuruyor. Çünkü şüphe edenler var. Yani çok farklı şekillerde Allah'ın kitabı hakkında, ayetleri hakkında, ayetlerin manaları hakkında ve oradaki ilahi talimatlar hakkında farklı seviyelerde şüpheler taşıyan insanlar olabiliyor. Mesela biraz örnek verecek olursak, mesela kafirler Kur'an-ı Kerim'in tamamı hakkında şek ederek onu inkar etmektedirler. Ne diyorlar? Yani böyle bir efendim kitap yok diyorlar. Kökünden. Hatta Allah bir beşerle konuşmaz diyorlar. Allah bir beşeri bir kitap indirmez diyorlar ve bundan bütünü, Kur'an-ı Kerim'in bütünü ile ilgili bir şek ve şüphe duyuyorlar. Ehli kıble olan bid'atçiler müteşabih ayetlerin manası hakkında şek etmişler ve zahirine göre amel ederek yoldan sapmışlardır. Peki Kur'an'ın bütünü ile ilgili değil ama müteşabih ayetlerin bir kısmında, manalar hakkında bunların da şüpheleri olmuş. Alimler onların anlamları konusunda tereddüt edip kesin bir şey söyleyememişlerdir. Avam müteşabihat hakkında şek etmiş, bir türlü manasını anlayamamıştır. Bütün bunlardan sonra bu kitapta şüphe yoktur sözünün manası nedir diye soracak olursa deriz ki şüphenin nefedilmesi insanlardan değil kitaptandır. Burada kitap onun doğruluğunda şüphe yoktur şeklinde nitelenmiştir. İnsanlar onun hakkında ister şüphe etsinler, ister etmesinler, o haktır, doğrudur, bellidir, anlaşılır bir durumdadır. Doğru olan şey insanlar ona yalan deseler de doğrudur. Yalan ise insan ona doğru deseler yine yalandır. İşte kitap da böyledir. Onda ne şek ne de ayıp vardır. Bu ayetin şüphe etmeyiniz anlamında emir olması da caizdir. O zaman Hac'da la cidale, la rafese ve la cidale ve la fusuka fil hac ayeti kerimesinde olduğu gibi, yani Cenab-ı Hak ne yapıyor Hac suresinde? Bakara suresinin Hac'la alakalı bir ayeti kerimesinde 198. ayeti kerimede el haccu eşhurun ma'lumat, işte hac bilinen aylarda, işte umrede yapılır. Hacı da hazırlıklar yapılır ama esas hac ne zamandır? İşte Zilhicce'nin diyelim ki 9'u Arafat, Arafat'ta vakfe ile başlar, devam eder. Bilinen aylarda, bilinen efendim vakitlerde yapılır. Esas efendim hac Arafat'tır. Sonra femen farada fihinnel hacce fela rafese ve la fusuka ve la cidale fil hac. Kim işte ihrama girer de efendim hacca niyetli derse artık işte burada efendim bu süreç içerisinde cinsel ilişki ve buna götürecek efendim konuşmalar, sözler, lavallikler ve la fusuka, hiçbir günah fusuk olmayacak ve la cidale, kavga olmayacak. Yoktur diyor ayet-i kerime. Yani cinsel ilişki yoktur, fısk yoktur, kavga yoktur. Yok mu peki? Var. Cenab-ı Hak neyi burada kastediyor? Yani böyle bir yanlışlık içine girmeyiniz. Yani bu tür efendim şeyler artık yasaktır. Bunları efendim yapmayınız. Buna uzak durun tarzında. Yani orada yoktur bir gibi ifade kullanılsa da bunun esas manası emir anlamındadır. Yani ihramlıyken bu hataları yapmayınız. Bu tür şeyleri efendim teşebbüs etmeyiniz. Çünkü bu ne yapar? İhramlı kişiye haramdır. Sizin haccınızın fasit olmasına, makbul olmamasına sebebiyet verebilir. Kıymetli, değerli dinleyenlerimiz, o halde ne yapacağız? Buradaki efendim izahlardan bir hülasa yapmak istersek, o zaman da diyeceğiz ki gönlümüzde Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın son olarak gönderdiği hak peygamber olduğunda ve Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim olarak Efendimiz Aleyhisselam'a gönderdiği bu kitap, ilahi vahiy, bunun da efendim hak kelam olduğunda hiçbir şüphe bulunmayacak gönlümüzde. Ve böyle bu tür efendim ufak tefek şüphelerimiz falan varsa da bu ayet-i kerimenin lütfuyla, bunun ışığıyla, bunun nuruyla, feyziyle gönüllerimizde o yöndeki efendim tereddütlerin hepsi de zahir olup gidecek. Bu kelama, Allah'ın hak kelamı, hak sözü mahza, sırf Allah kelamı olarak efendim kulak vereceğiz, okuyacağız, iman edeceğiz ve ona o gözle bakacağız, o kulakla bu kelamı dinleyeceğiz. Böyle yaparsak tabii ki o söz gönlümüze işler. O söze hürmetimiz, tazimimiz, saygımız, bağlılığımız çok daha farklı olur. O sözün gereğini yapma noktasında dikkatimiz çok daha efendim farklı olur şüphesiz. Ayet-i kerimin ifadesiyle estağfirullah, akıl sahibi müttaki kullar şöyle yaparlar: ellezine yestemi'unel kavle feyettebi'une ahsenehu. O gerçek müminler, akıl sahipleri, takva sahipleri, Allah'ın cehennemden kurtardığı, tağuta kulluktan efendim kendilerini korumuş olan o akıl sahibi kişiler Allah'ın ayetlerini, Allah'ın sözlerini, Kur'an-ı Kerim ayetlerini can kulağıyla dinlerler. Çok dikkatli bir şekilde dinlerler. فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ Ve o ayetlerde istenilen hususları, ibadetler, zikirdir, tefekkürdür, haramdan uzak durmadır, güzel ahlaktır, adaptır, takvadır, ne isteniyorsa onu da en güzeliyle yapmaya, onunla amel etmeye gayret gösterirler. Şimdi tabii ayet-i kerimenin devamında huden lil muttakin buyuruluyor. Yani bu kitap, Kur'an-ı Kerim özellikle müttakilere bir huda, bir rüşt, bir beyan, bir hidayettir, bir yol göstericidir. Yani huden kelimesi mastardır ama anlamı hadi demektir, ismi faildir. Hadi de doğru yol kılavuzu demektir. Yani kişiye doğru yolu gösteren, doğru adresi gösteren. Yani hidayette hadi kelimesinde bir yanlış yol gösterme anlamı yoktur. Olumlu anlam vardır. Hep doğru yolu işaret etme, doğru yolu gösterme anlamı vardır. İşte demek ki bu kitap, Kur'an-ı Kerim, özellikle Cenab-ı Hakk'ın müttaki olarak isimlendirdiği veya vasıflandırdığı kişilere, onlara doğru yolu göstermektedir. Onlar da onun bu delaleti, yol göstermesi, onu kabul ederek, onu benimseyerek, onu takip ederek o doğru yolu bulanlardır ve doğru yolda yürüyenlerdir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'le müttakiler arasında böyle karşılıklı bir efendim sıkı bir anlayış, sıkı bir bağ ve bir uyum söz konusudur. Yani teki müttakiler, mütteki kimlerdir onun üzerine duracağız. Yani Kur'an-ı Kerim onlara bir rehberlik yapıyor, yol gösteriyor. Diyor ki işte diyelim ki şu yol sizi cehenneme götürür. Ey muttakiler, bu yol sizi cehenneme götürür. Bu yola girerseniz cehenneme gidersiniz. Onun için bu yola girmeyin. Bu da bir yol göstermedir. Hatta Kur'an-ı Kerim'in ilk gösterdiği yol, cehenneme bizi götürecek yolları gösterip o yola gitmememizi söylemesidir. Uyarmasıdır, inzardır. Yani Kur'an-ı Kerim'in müttakilere birinci olarak gösterdiği, tarif ettiği ve sakındırdığı yol cehennemin yoludur. Allah'ın azabıdır. Ve bizi o azaba sevk edecek efendim günahlardır. Ne var bunun başında diyelim ki efendim, şirk var mesela. Allah'a ortak koşmayın. Allah'ın bir olduğunu, tek Rab, tek ilah olduğunu kabul ediniz. Çünkü eğer Allah'a ortak koşarsanız ebediyen Allah'ın rahmetini, Allah'ın cennetini göremezsiniz. Ondan mahrum kalırsınız. Bak bu da bir yol göstermedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in hidayeti, yol göstermesi tek yönlü bir yol gösterme değildir. Yani doğru yolu göstermek demek sadece şunları şunları yapın tarzında bir yol gösterme değildir. Doğru yolu göstermek, doğruyu göstermek demek hakkı batılı bütün netliğiyle, bütün açıklığıyla ortaya koymak demektir. Sadece diyeyim ki hakkı tarif, sadece hakkı öğretmek yeterli olmaz. Çünkü eşya zıddıyla daha rahat tanınır. Kur'an-ı Kerim'in yaptığı ikisini birlikte tanıtmaktır. Yani Kur'an-ı Kerim hakkı da tanıtıyor, hakkı da gösteriyor. Ama hak iyi anlaşılsın diye batılı da tarif ediyor, onu da gösteriyor. Onun için diyor ki bu yol efendim sizi cehenneme götürür. Hangi yol? Mesela şirk yolu, küfür yolu. Küfür şudur, şirk şudur ve bu yol da efendim çok tehlikeli bir yoldur. Bu yol sizi cehenneme götürür. Dolayısıyla bu yola asla girmeyeceksiniz. Bu nedir? Bu deful mefasittir. Yani zararlı şeyleri, mefsedeti, kötü şeyleri terktir. Mesela ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum naran. Ey iman edenler, hem kendinizi hem de ailenizi efendim yakıtı insanlar ve taşlar olan, üzerinde çok acımasız, çok güçlü kuvvetli zebanilerin bulunmuş olduğu, Allah ne emrederse onu kesinlikle yapan, Allah'a karşı gelmeyen efendim bekçilerin bulunmuş olduğu o cehennem azabından kendinizi ve ehlinizi koruyunuz. Ne yapıyor şimdi Kur'an-ı Kerim? Yol gösteriyor. Neyi gösteriyor? Cehenneme girmemenin yolunu gösteriyor. Böyle yaparsanız ondan kurtulursunuz. Ama yapmazsanız oraya düşebilirsiniz. Şimdi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in hidayet oluşu, yani rehberliğiyle Cenab-ı Hakk'ın müttaki olarak tavsif ettiği kullar arasında çok karşılıklı, ikili, çok sıkı bir irtibat var. Sıkı bir ilişki var. Kur'an onlara yol gösteriyor. Onlar da bu rehberliği benimsiyorlar, kabul ediyorlar ve o istikamette hareket ediyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in yapma dediğini kesinlikle yapmıyorlar. Ona uzak duruyorlar. Kur'an-ı Kerim ne yapılmasını söylüyorsa onu da efendim feyettibini ahsenehu en güzel şekilde yapmaya çalışıyorlar. Bu şekilde ne yapıyorlar? Kur'an'ın o rehberliğinden fevkalade istifade etmiş oluyorlar. Azami istifade etmiş oluyorlar. Şimdi buradaki efendim muttaki kelimesi, yani dil muttakin. Cenab-ı Hak burada özellikle muttaki kelimesini zikrediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in rehberliğini onlara izaf ediyor. Kur'an'ın hidayetinden, rehberliğinden de istifadenlerin onlar olduğunu belirtiyor. Peki muttaki nedir? Dalaletten takvaya yönelen kişi demektir. Nasıl ki savaşta birini öldüren onun malına sahip olursa, takvayı arayan da takvanın sonucu olan hidayete ulaşır. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: kim harpte birini öldürürse üzerindeki mal ona aittir. men katile katilen felehu selbuhu veya selbuhu. Kim efendim savaşta birisine mesela Bedir'dir, Uhud'dur diyelim ki herhangi Allah yolunu yapılan bir savaşta Efendimiz Aleyhisselam mücahitleri savaşa teşvik etme açısından yine gönlünüzde Allah rızası olsun. Yine efendim Allah için savaşın. Şehit olma arzusuyla savaşın. Ama karşındaki adamı savaştır bu. Sen düşmanı öldürmesen o seni öldürür. O, ama Müslüman için savaş yapar. Müslüman Allah için savaş yapar. Din için savaş yapar. Galip gelmek için savaş yapar. Düşmanı efendim engellemek için, onun efendim belini bükmek için savaş yapar. Dolayısıyla illa efendim gireyim de sadece öleyim diye savaş olmaz. Şimdi dolayısıyla galip gelmek için de düşmanın belini kırılması lazım. Askerin öldürülmesi lazım. Bu nasıl yapacaksın? Cesaretlendireceksin askeri. İşte Efendimiz Aleyhisselam Bedir'de de böyleydi. Onlara savaş öncesi şunu söyledi. Kim birisini öldürürse oradaki efendim öldürdüğü askerin kişinin diye o düşman askerinin nesi varsa üzerinde adamın belki altın dişleri vardır, belki efendim kolunda efendim altın vardır, belki efendim üzerinde demirden zırhı vardır, elinde iyi bir silahı vardır, oku yayı vardır, bindiği bir atı vardır, mesela diyelim ki savaş atı vardır ilahiri. Yani adam bir şekilde hazır bir şekilde savaşa gelmiş, öldürdüğünde bunlar senindir dediği zaman orada epey önemli bir ganimet elde etme ihtimali de söz konusu. Ne yapıyor Efendimiz Aleyhisselam? Bu şekilde onu savaşa teşvik etmiş oluyor. Nasıl ki o savaşta efendim rakibini, düşman askerini öldüren kişi onun efendim eşyalarını alabiliyorsa takvayı da buna benzetebiliriz. Takvayı arayan insan da ne yapar? Bu takvanın sonucu olarak hidayete ulaşır ve doğru yolu bulmuş olur. Yani Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği yolda yürüdüğü takdirde o yolu bulmuş, o yolun efendim nimetten istifade etmiş olur. Ebu Suud rahmetullahi aleyh Efendimiz tefsirinde diyor ki müttakilerden maksat diyor şu anda ve ileriki takva ile müttasif olanlar demektir. Yani şu anda da efendim bu vasfı taşıyan kimseler olabilir, müttaki olan olabilir ama ileride de efendim yani şu an böyle olmayıp da yani bu ayetin indiği, hitap ettiği veya diyelim ki şu ayeti şu an okuyan bir kimse diyelim ki okuyanlarımız, dinleyenlerimiz bizler. Yani eğer şu anki mevcut halimizle o müttaki diye Cenab-ı Hak isimlendirdiği vasıfta değilsek biz efendim eyvah mahvolduk. İşte Kur'an bize bir şey söylemiyor, ona bir şey anlamayız dememek lazım. Biz o kelimenin ifade ettiği o vasfa sahip olduğumuz takdirde onu elde ettiğimiz takdirde yine Kur'an-ı Kerim'in o rehberliği, o hidayeti bizim için de devreye girmiş olacaktır. Yine ayet-i kerimede hidayetin sadece hüdenin muttakin diyerek müttakilere tahsisi onların takva nurunu elde etmelerinden ve onun eserlerinden yani takvanın efendim tezahürlerinden istifade etmeleri yararlanmalarındandır. Oysa Kur'an mümin kafir isteyen herkesin hidayettir. İşte bunun için Allah onun hakkında Bakara Suresi 185. ayet-i kerimede hüden linnas buyurmuştur. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'in yol gösterici olması, rehberliği aslında efendim Bakara 185. ayet-i kerimede bütün insanlara ait olduğu, bütün insanlara yönelik olduğu ifade edilmekte. Yani Kur'an-ı Kerim bir efendim emir de bulunduğu zaman, bir nehi ifade ettiği zaman, bir haber verdiği zaman, bir ahiretten bahsettiği zaman bu sadece bunu şunlar dinlesin diyelerine kapalı. Diğer kimse bunu efendim duymasın, bilmesin, haberi olmasın tarzında Kur'an-ı Kerim'in böyle kendi hidayetini sakladığı kimse yok. Resul Efendimiz Aleyhisselam da ne yapardı? Herkese Allah'ın ayetlerini tebliğ ederdi. Müslümana tebliğ ettiği gibi müşriğine de tebliğ ederdi. Ehli kitabı tebliğ ederdi. Ulaştığı herkese Allah'ın ayetlerini tebliğ ederdi. Bununla efendim görevliydi. Dolayısıyla mesaj herkesedir. Kur'an-ı Kerim'in getirdiği efendim prensipler, vaaz ettiği hükümler, verdiği haberler herkes için geçerlidir. Huden linnas ayet-i kerimesi bunu ifade etmektedir. Yani bütün insanlara hakkı batılı, doğruyu yanlışı gösteren, doğru yolu gösteren ve doğruya davet eden bir kitap ifadesi bunu anlatmaktadır. Ama peki efendim iki ayet arasında bir çelişki söz konusu olabilir mi? Yani bir yerde hudel-in nas bütün insanlara yol gösterici, bir yerde hudel-muttakin müttakilere yol gösterici, başka bir hudel-il muhsinin muhsinlere yol gösterici. Bunlar arasında nasıl bir izah yapacağız? Çok basit. O da şu: Kur'an-ı Kerim'in yol göstericiliği, rehberliği ve beyan buyurduğu, bu yönde beyan buyurduğu haberler, bilgiler herkese açıktır. Herkes bundan istifade edebilir. Hiç kimseyi Kur'an buna mahrum etmez. Ama sonuç itibariyle Kur'an-ı Kerim'in bu rehberliğinden kim istifade edecektir? Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinden bunları dikkate alan, bunlara gönül veren, bunlara önemseyen, bunları efendim anlayan, dinleyen, bu benim için gerekli diyen ve o yolda yürüyen kimseler ona istifade edecektir. Yani şöyle bir misal verebiliriz. Yani şeyler var tabii. Mesela bazı rehber kitaplar var. Gezi rehberleri var. İşte diyelim ki bir şehri tanıtan, diyelim ki efendim rehber kitapları falan vardır. İşte İstanbul rehberi ya da Ankara rehberi gibi vardır. Bu kitaplar hazırlanmıştır, yazılmıştır, basılmıştır. Her tarafta buna ulaşmak mümkündür. Ama bu kitabın yazılmış olması, basılmış olması, her tarafta bu kitaba ulaşıyor olması, İstanbul'daki efendim işte 20 milyon insanın bu kitaptan aynı şekilde istifade edeceği anlamına gelmez. Yani diyelim ki milyonlar insan vardır, böyle kitabın varlığından bir haberi yoktur. Yani ne kitabı görmüştür, ne kitaptan haberi vardır, ne kitabı alır, ne alıp okur. Ya işte diyelim ki bu kitap ne yapıyor bana? İşte camiler nerede? İşte müzeler nerede? Tarihi eserler nerede? Bunlar efendim bir bakayım, göreyim. Nerede bulunuyor? Nerede nasıl gidiliyor? Hangi otobüs geçiyor? Hangi ulaşım ne şekildedir? O caminin özellikleri nelerdir? Falan böyle. Yani milyonlarca bir de böyle bir derdi yoktur. Derdi olmasa ne yapar? O kitaptan istifade edemez. Ama diyeyim adam geliyor İstanbul'a, geliyor İstanbul'u gezmek istiyor. Ya diyor ben gezeceğim, ne yapayım? İşte bir rehber kitap alayım diyor. Mesela gidiyor satın alıyor, kitaptan haberi oluyor. Kitap okumaya başlıyor. İşte camileri gezecekse camiler efendim bölümünü açıyor. İşte efendim Sultanahmet şurada, Süleymaniye burada, Fatih şurada falan, işte efendim Ayasofya burada. Onlara bakıyor. İşte efendim onların işte nereden gidilir, nasıl gidilir, ona bakıyor. Oradan da güzelce tarif edildiği şekilde güzelce efendim oraları geziyor, o kitaptan istifade ediyor. Ne oldu şimdi? O İstanbul rehberi kitabı bütün İstanbullular için, bütün dünya halkı için, insanlar için yazıldığı halde ve hepsine hitap ettiği halde ondan istifade edenler, o kitabı alanlar, okuyanlar ve oradaki efendim bilgiyi hak edenler oluyor. Kur'an, yani teşbihatı olmaz. Kur'an-ı Kerim rehberi de böyle. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i vahyetmiş Efendimiz Aleyhisselam'a. Bunun bir efendim doğru yol rehberi, hüda olduğunu belirtmiş. Efendimiz onu insana tebliğ etmiş. Şu an Kur'an-ı Kerim basılıyor. Milyonlarca basılıyor. İşte mealleri de var. Tefsirleri de var. Onu farklı şekilde açıklayan kitapları da var. Yani onun rehberliğini efendim anlayabileceğimiz, görebileceğimiz bir sürü kaynaklar söz konusu. Ama bunun şimdi efendim tıpkı İstanbul rehber kitabından istifade etmek gibi, kim onu açarsa, bakarsa, oradaki efendim yapılan yol tariflerini dikkate alırsa, o yoldan giderse, gitme dediği şekilde efendim oradan uzak kalınırsa, bütün bunlardan istifade söz konusu olmuş olabilir. Ama kişinin ilgisi olmasa, alakası olmasa, her ne kadar o kitap ona genel manada efendim yol olarak gelmiş olsa bile, ilgisi alakasız kimselere Kur'an-ı Kerim'in bir yol göstermesi veyahut da onların bunu istifade etmesi söz konusu olmayacaktır. Kıymetli dinleyenlerimiz, buradaki efendim yine Et-Teysir isimli tefsirde Kur'an-ı Kerim'in müttakilere hidayet olması şöyle biraz detaylandırılıyor. O da bazı efendim güzel misallerde, teşbihlerde yapılıyor. Sadece bir şeyden istifade eden kişiye bu sadece sana aittir denilir. Yani diye ki sadece bir şeyden istifade ediyor bu kişi. Diyor, tamam bu sana aittir. Kur'an ile bir kısım insanların hidayete ulaşamaması onu bütün insanlar için hidayet vesilesi olmaktan çıkarmaz. Nitekim kör görmese de güneş yine güneştir. Bak, yani körün görmemesi güneşin güneşini ortadan kaldırmaz. Yani bazı insanların Kur'an-ı Kerim hidayetinden istifade etmemesi Kur'an'ın bütün insanlara yol gösterici olduğu vasfını ortadan kaldırmaz. O herkese yol göstermektedir. Tıpkı yani körün görmemesi güneşi ortadan kaldıramaz gibi. Safra hastalığı olan tadını fark etmese de bal yine baldır. Koku alamayan kimse kokusunu alamasa da misk yine misktir. Deniz coşup dururken susuzluktan yanana, ay parlayıp dururken karanlıkta kalana, güzel kokular varken iğrenç koku alana, yeşilliklerin karşısında çorak yerde durana yazık, hem de çok yazık. Yani her taraf su kaynıyor. Efendim ama ne yapıyor adam? Bu suyu alıp içmesini bilemediği için veya bu kadar aklını çalıştıramadığı için adam susuzluktan yanıyor. Peki efendim o susuzluğun yanması nedir? Akılsızlığı sebebiyle. Çünkü su var çünkü. İçebileceği su var. Sonra efendim işte aydınlanabileceği imkanlar varken karanlık içinde kalanlar. Efendim fevkalade güzel kokular, mis kokuları şunların varken efendim ne yapıyor adam? O kokuların hiçbirisini iltifat etmiyor. Kendisini kötü kokulara mahkum ediyor. Mesela diyelim ki bunlar da kişinin diyelim ki yani akli seviyesiyle veya inanç seviyesiyle alakalı durumlardır. Kur'an-ı Kerim onun beyan buyurduğu hidayetten herkesin istifade etmenin imkanı vardır. Sadece o kişinin tercihini bu istikamette kullanması gerekmektedir. Burada bir de muttakin kelimesi üzerinde durmak istiyorum. Gerçi Cenab-ı Hak sonraki ayet-i kerimelerde onun kendisi tarif ediyor. Yani muttakilerin işte efendim Allah'ın istediği şekilde iman edenler. Sonra Allah'ın istediği şekilde Allah'a kulluk yapanlar. Namaz ibadetini misal veriyor Cenab-ı Hak. Yine efendim merhametli olanlar, infak ehli olanlar, Allah'ın verdiği nimetleri, rızıkları kendileri istifade ettiği gibi aynı zamanda Allah'ın onların üzerine bir hakkı olarak muhtaçlara infak edenler. İmanlar bütün olan, ahirete iman eden. Dolayısıyla hem inancıyla hem Allah'a olan kulluğuyla ve Allah'ın hukukunu ifa etmesiyle hem de kullara karşı, mahlukata karşı olan hukukunu ifa etmesiyle dört dörtlük Allah'ın istediği şekilde kul olan kişi olarak tarif ediyor ayet-i kerimeler. Ama biraz kelimenin de efendim türediği kökü müttaki kelimesi takvadan geliyor. Takva da korunmak anlamına geliyor. Korunmak da öncelikle efendim kişinin efendim kalbini, elini, ayağını, hayatını Allah'ın razı olmadığı haramlardan, mekruhlardan, kötü şeylerden muhafaza etmesi ve sonunda da kendisini Allah'ın azabından koruması anlamına geliyor. Bu çerçevede şer-i şerif örfünde takva kişinin ahirette olacak şeylerden tam olarak korunması anlamına geliyor. Nihayeti bu. Yani ahiretteki kişinin başına gelebilecek her türlü korkudur, hüzündür, cehennemdir, cehennemin azabıdır. Sonuçta müttaki demek öyle bir yol takip edecek insan, öyle bir hayat yaşayacak ki sonunda kendisi efendim ahirette bu tür kötü hallerin hiçbirisine uğramayacak. Hepsinden korunmuş olacak. Ayet-i kerimede nasıl geliyor? İnne lil muttakine mefazen. Kıyamet günü o müttakiler, takva sahipleri için ilahi bir koruma olacak. Onlar cehennem azamından korunacaklar. Onlar cehennemden kurtulacaklar. Demek ki müttaki olmak demek ahiretteki bütün kötü hallerden, mahşerin, hesabın ve cehennemin her türlü şerrinden, azabından ve Cenab-ı Hakk'ın efendim her türlü azabından kişinin bir muhafaza altına alınmış olması. Bu da neye göre olacak? Kişinin kendi iman ve ameline göre bu gerçekleşmiş olacak. Dolayısıyla buradaki efendim ahirette olacak kötü şeylerden tam olarak korunmak için de bunun da 3 derecesinden bahsediliyor. Birincisi ve ilk derecesi ve en önemli adımı küfürden kaçınıp uzak durmak suretiyle ebedi azaptan korunmak. Çünkü küfürden uzak durmadan, şirkten uzak durmadan bir defa ebedi azaptan kurtulmak mümkün değil. Çünkü Cenab-ı Hak küfrü ve şirki kıyamet günü affetmeyeceğini beyan veriyor. Ben bütün günahları affedebilirim dilediğim kullarım için, ama eğer kişi bana şirk koşarak yani müşrik olarak, kafir olarak buraya geldiyse kusura kalmasın, yapacak bir şey yok buyuruyor ayet-i kerimede. Küfürden kaçınıp uzak durmak suretiyle ebedi azaptan korunmak. Buna Allah onları takva kelimesine bağladı. Ve elzemem kelimete takva. Yani onlar efendim takva sahibi oldular ve bu takva ile beraber imana sarıldılar, küfürden kurtuldular ve Cenab-ı Hakk'ın ebedi azabından korunmuş oldular. Fetih Suresi 26. ayet buna işaret etmektedir. 2. Günah sayılan her şeyden uzak durmak. Her şeyden. Allah'ın yasak kıldığı büyük küçük ne kadar günahlar varsa uzak durmak, gerek yapmak ve gerekse terk etmek suretiyle büyük küçük bütün günahlardan sakınmak, şeriatta takva denildiğine bu anlaşılır. O ülkelerin halkı inanıp Allah'ın azabından korunsalardı, Araf 96 ayeti bu anlamı söylemektedir, buna işaret etmektedir. Ki efendim hakikaten takvada şirk de günah zaten, küfür de günah. Ama o kaçınılması gereken en büyük günah olduğu için onu ayrı bir madde olarak ulemamız dikkate alıyorlar, dikkatleri sunuyorlar. Ama peşinden büyük küçük bütün günahlardan korunmak. Çünkü onların hepsi, her bir günah ateş demektir. Veya her bir günah kişiyi ateşe götürecek önemli bir yol demektir. Dolayısıyla takva deyince aklımıza Allah'ın haramları, yasakları, günahlar gelmeli ve bunlardan sakınmak da esas takvanın bu olduğunda unutmamak gereklidir. Peki bir son derecesi nedir takvanın? O da gönlünü haktan, Cenab-ı Hak'tan alıkoyan her şeyden temizleme. Bunun da sınırı yok. Yani ne kadar kalbi tasfiye edebilirsek, temizleyebilirsek, yani öyle bir hale gelecek ki efendim gönülde, iç alemimizde, belki efendim kontrolümüzde olmayan bir havatır bile oraya girme imkanı bulamayacak ve iç alemde böyle tertemiz bir gönül dünyamız, bir kalp alemimiz, bir mana dünyamız elde etmeye çalışacağız. Ayet-i kerimede Ali İmran suresi 102, ey iman edenler, ya yüllezine aminuttekullah hakka tukatihi, ey iman edenler Allah'tan gereği gibi korkun ayet-i kerimesi, yani gereği gibi hakka tukatihi bu anlama işaret etmektedir. Esas takvanın zirvesi budur. Bu nevi takvanın en son derecesi peygamberlerin himmetlerine ulaştığı derecedir. Çünkü onlar nübüvvet ile velayeti cem etmişlerdir. Onların şu hayal alemiyle alakaları alemi ervaha yükselmekten alıkoymaz. Halkın iyiliği için onlara beraber olmaları onları hakkın tecellilerinde müstarak olmaktan men etmez. Çünkü onların temiz canları yüce kuvvet ile desteklenmeye son derece yatkın ve yeteneklidir. Yani onlar hem bizim aramızda yaşarlar, hem bizimle beraber yerler içerler, Allah'ın emrini efendim tebliğ ederler, yerine getirirler. Ama gönül dünyaları itibariyle de onlar o takvanın zirve halini yaşayabilirler. Çünkü Cenab-ı Hak onlara bu manevi kuvveti, manevi dereceyi lütfetmiştir. Yani o büyük bir nimettir. Kıymetli dinleyenlerimiz, burada tabi takva ile ilgili olarak Hazreti Ömer radıyallahu anh ile Übey bin Ka'b radıyallahu anh arasında geçen bir hadise vardır. Takvayı anlatan bir hadise. Burada buyuruyor ki bir gün aralığında konuşma geçiyor. Hazreti Ömer soruyor Übey bin Ka'b'a, ey Übey diyor, sen diyor bana diyor takvayı tarif eder misin bana? Übey bin Ka'b da diyor ki, ey Ömer diyor, sen hiç diyor dikenli bir yolda yürüdün mü? Diyor ki yürüdüm diyor. Bazen diyor, denk geldi oldu diyor, böyle efendim rastladığımız oluyor. Yürüdüm. Ne yaptın peki diyor. Ya o dikenler diyor elbiseme takılmasın diye, elim ayağım yaralamasın diye işte eteğimi toplayarak ve geçerken de efendim ayağımın bastığı yerlere dikkat etmek suretiyle kendimi o dikenlerin zararından, şerrinden koruyacak şekilde dikkatlice yürüdüm, yürürüm diyor yani. O dikenlerin kendimi korumaya çalışırım. İşte Übey bin Ka'b diyor ki, ya Ömer diyor, işte takva da böyle bir yolculuktur diyor. Yani hayat yolculuğunda biz her bir diyor günahı bir diken olarak düşünmemiz lazım. Yani gözümüze, kulağımıza, elimize, ayağımıza batan bir, kalbimize batan diyor bir diken olarak diyor tasavvur etmemiz lazım. Ve yürürken de aman efendim o günah dikenleri bir tarafımıza batmasın diye dikkatli bir şekilde yürümemizdir diyor. Takvayı böyle tarif ediyor. Çok güzel bir tarif gerçekten. Hele günümüzdeki yaşadığımız hayatta, yani böyle laletten bir hayat yaşarsak, dikkatsiz olursak, hani bir nazar bir kadim diye bizim bir tasavvufta kaidemiz vardır. Büyüklerimizin öğrettiği ayak uçlarına bakarak yürümek. Sokağa çıktığımız zaman böyle efendim gözümüzü sağa sola böyle bir casus gibi efendim şey yapmadan, çevirmeden acaba nerede ne görürüm tarzında bir şeyle rastgele efendim bakışlardan muhafaza ederek yürümeyi bize öğretiyorlar. Dikkat etmediğimiz takdirde bizim efendim gözümüze de kulağımıza da kalbimize de başka yerlerimize de o haram dikenleri batmaması elden bile değil yani. Onun için dikkat yürümek lazım. İşte bunu bu şekilde bir yürüyüş yaparsak olabildiği kadar onların şerrinden korunmuş olur ve bir takva libasına bürüme imkanımız doğmuş olabilir. Cenab-ı Hak inşallah bizleri her halimizle gerek efendim şirk ve küfür gibi büyük günahlardan korunma, gerek her türlü büyük küçük günahdan korunma, gerekse kalbimizi Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı kötü düşüncelerden, havatırdan koruyacak derecede bir takva elbisesine bürünmeyi Cenab-ı Hak bizlere lütfeylesin, muvaffak kılsın, bu yolu gayretimizi artırsın diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.